Ayrım 3. Sayfa 12. Acaba ölmeden önce ne düşünüyordu? Ya da acı çekti mi, çekmedi mi gibi gereksiz sorularla kafasını yormadan derhal işine girişti. Deriyi gererek iyice açtı ve kalbini avuçlarının içine aldı. Bay Samuel Knight onun için hala bir yabancıydı. Sessiz ve kendisinden hiçbir şey talep etmeden sırlarını ona seve seve vermeye hazır bir yabancı. Ölüler çok uslu olurlardı. Asla şikayet etmezler, gözdağı vermezler ve asla tatlı sözle kandırmaya çalışmazlardı. Ölüler sizi asla canlılar gibi kırmazlardı. Göğüs bölgesindeki iç organları kesip çıkartarak ölünün üzerinde sessizce çalıştı. Kalbi alıp yan masanın üzerine koydu. Dışarıda Aralık ayının ilk kar taneleri girdap hareketleriyle havada dönmekte, pencere kenarında fısıldaşmaktaydı. Ama burada, laboratuvarda duyulan tek ses, musluktan akan suyun ve ventilatör pervanesinin sesiydi. Asistanı Yoshima, daha ne istediğini söylemeden Maura'nın isteklerini yerine getirip ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendisine temin ederek esrarengiz bir sükunetle hareket ediyordu. Sadece 1,5 yıldır birlikte çalışmalarına rağmen telepati ve iki mantıklı düşünen beynin birleşimiyle tek bir organizma gibi hareket ediyorlardı. Maura'nın asistanına ışığın yönünü değiştirmesini söylemesine gerek yoktu. Daha o söylemeden ışığın yönü değiştirilmişti zaten. Üzeri sıvıyla dolu kalbin üzerine ışık yansırken Maura'nın kullanması gereken bir çift makas çoktan kendisine uzatılmıştı. Sağ karıncığın üzeri belli belirsiz benekli duvarı ve beyaz apikal yara Maura'ya bu kalbin hüzünlü hikayesini anlatıvermişti işte. Aylar, hatta yıllar öncesinde vuku bulmuş eski bir miyokardiyal enfektüs sol karıncık duvarının bir parçasını yok etmişti. Sonra da son 24 saat içindeki bir zaman aralığında yeni bir enfektüs daha vuku bulmuştu. Bir pıhtı sağ karıncık kasına kan akmasını engelleyerek sağ koroner atar damarı tıkamıştı. Dokuyu şimdiden mikroskobun altında ne göreceğini tahmin ederek incelemek üzere kesip çıkarttı. Pıhtılaşma ve doku çürümesi. Beyaz hücrelerin kendisini savunan bir ordu gibi içeriği istila etmesi. Belki de Bay Samuel Knight sırtındaki ağrının sadece sindirimden kaynaklanan bir rahatsızlık olduğunu sanmıştı. Çok fazla yedim. O kadar fazla soğan yemem şart mıydı? Bir mide ilacı alsam acaba iyi gelir miydi? Diye düşünmüştü belki de. Ya da belki de hiç dikkate almadığı birkaç belirti vardı vücudunda. Sırtındaki ağırlık hissi, nefes tıkanıklığı. Kalp krizi geçirdiğini aklının ucundan bile geçirmemişti. Böylece bir gün sonra ritim bozukluğundan dolayı hayatını kaybetmişti. Adamın kalbi artık masanın üzerinde konup bölümlerine ayrılmıştı. Bütün organları teker teker dışarı çıkarılmış gövdeye baktı Maura. İşte Boston'a yaptığınız iş seyahatiniz burada bitti diye düşündü. Ama bunda hayret edilecek bir şey yok. Kendiniz dışında kimse sizin vücudunuza ihanet etmedi. Kimse ona kötü davranmadı Bay Knight. Dahili telefon çaldı. Doktor Ailes. Arayan sekreteri Louis'ti. Evet. Dedektif Rizzoli 2. katta. Alabilir misiniz? Tamam, bağla. Maura eldivenlerini sıyırıp duvardaki telefona yöneldi. Lavaboda aletleri yıkayan Yoshima musluğu kapattı. Kaplan gibi gözlerini Maura'ya döndürüp onu izlemeye başladı. Rizzoli'den gelen telefonun ne anlama geldiğini önceden biliyordu. Maura telefonu kapattığında Yoshima'nın bakışlarından niye aramış diye sorduğunu anladı. Sabah erken başladı dedi Maura. Laboratuvar önlüğünü çıkarıp yetki alanına giren başka bir işe başlamak üzere morgu terk etti. Sabahki kar yağışı yerini tehlikeli bir sulu sepkene bırakmıştı ve kar süpürücülerinin bir tanesi bile ortada yoktu henüz. Jamaica Riverway boyunca arabayı son derece dikkatli sürdü. Sulu çamurda lastikler hışırdıyor, buzla kaplı ön cam silecekleri gıcırdayarak bir sağa bir sola gidip geliyordu. Sezonun ilk kar fırtınasıydı ve sürücüler buzul iklim koşullarında daha yeni yeni alışmaya başlamışlardı. Daha şimdiden birkaç ufak tefek kaza görülmüştü yol kenarlarında. Kenara park etmiş, lambaları sürekli yanıp sönen bir polis arabasının yanından geçti. Devriye polisi bir çekicinin şoförüyle ayakta durmuş, birlikte rampaya yuvarlanmış arabaya bakarak bir şeyler konuşuyordu. Lexus'unun lastikleri yanlamasına kaymaya başladı. Ön tampon ilerleyen trafiğe doğru yön değiştirdi. Panik halinde fren yaptı ve aracın otomatik fren sisteminin devreye geçtiğini hissetti. Sonunda arabanın yönünü düzeltmeyi becerebilmişti. "Kahretsin!" diye söylendi. Kalbi şiddetle atıyordu. "Ben yine Kaliforniya'ya taşınacağım," diye geçirdi aklından. Kendine korna çalanlarla fazla ilgilenmeden ağır ve temkinli bir şekilde ilerlemeye başladı. "Hadi beni geçin gerizekalılar. Morgda sizin gibilere çok rastladım ben." Yol, onu eski ve çok büyük malikaneleri, huzur dolu parkları ve içinden geçen nehriyle meşhur Batı Boston yakınlarındaki Jamaica Plain'e çıkarmıştı. Burası yaz günlerinde şehrin gürültülü ve bunaltıcı sıcağından uzak, sakin ve serin bir sığınak olabilirdi. Ama bugün epeyce soğuk ve kasvetli rüzgar alan bu bölge sanki terk edilmiş bir kasabaya dönüşmüştü. Aradığı adres sanki bölgenin en korunaksız yeriydi. Bina Arap saçına dönmüş, yoğun sarmaşıklarla kaplı, uzun taş bir duvarın arkasında inşa edilmişti. Dünyadan soyutlanmak için bir barikat bu adeta diye düşündü mağara. Yoldan görebildiği tek şey, ardunas kaplı bir çatının gotik tarzda yapılmış siperleri ve mağaraya sinsi bir göz gibi baktığı hissini veren üçgen bir çatı penceresiydi. Ön kapının önüne park etmiş devriye arabası doğru adrese geldiğini teyit etmişti. O ana kadar sadece birkaç taşıt gelmişti. Kalabalık cinayet mahalli görevlileri içeriği doldurmadan önce mekana gelen baskın birlikleriydi. Caddenin karşısına park edip buz gibi esen rüzgara bıraktı kendini halinden. Arabadan adım atar atmaz ayakkabısı kaydı ve arabanın kenarına zorlukla tutunabilmeyi başardı. Yeniden ayakları üzerinde doğrulmaya çalışırken su birikintisine giren mantosunun eteğinden buz gibi suyun paçalarına doğru damla damla aktığını hissetti. Birkaç saniye ayakta durup bütün bunların nasıl oldu da bu kadar kısa bir zaman aralığında başına geldiğini düşünerek yüzünü ekşitti. Caddenin karşı tarafına devriye arabasında oturan polise bir göz attı ve onun da kendisine baktığını fark etti. Kesinlikle onu kayarken görmüş olmalıydı. Gururuna yediremedi. Ön koltuktaki alet çantasını kaptığı gibi arabanın kapısını çarparak kapattı ve kuvvetini toplayarak kendisinden gayet emin, dik bir şekilde buzlu yolun karşısına geçti. "Bir şey olmadı ya doktor!" diye bağırdı polis arabasının camını açıp yapmacık bir merakla. Bu mağaranın hoşuna gitmemişti. "Yok hayır, iyiyim." "Bu ayakkabılarla yürürken dikkat edin, içerideki avlu bundan çok daha kaygan." "Dedektif Rizzoli nerede?" "Şapeldeler." "Nerede bu şapel?" "Zaten görmemeniz imkansız. Kapısında kocaman bir haç var." Mağara ön kapıya doğru devam etti ama kapının kilitli olduğunu gördü. Duvara asılı demir bir zil vardı. İpe asıldı. Tam zilin arkasında bir kısmı kahverengi sarmaşığın bir dalıyla kapanmış bronz bir tabela vardı. Greystones Manastırı. Nurlu Meryem Ana Kilisesi rahibeleri. Mahsul iyi ama ırgatlar azdı. Dua edin o zaman ırgatları göndermek için. Hasat kaldırmaya. Büyük kapının diğer yanında birden siyahlar giymiş bir kadın beliriverdi. O kadar yavaş yaklaşmıştı ki mağara demir parmaklıkların ardında kendisine bakan yüzü gördüğünde birden irkilmişti. Çok derin kırışıklıkları olan yaşlı bir yüzdü bu. Ama gözleri çok parlak ve bir kurşundaki kadar keskindi. Rahibe tek kelime etmeden mağaraya dik dik bakarak kim olduğunu sordu. "Ben adli tıptan Doktor Ailes," dedi mağara. "Polisin çağrısı üzerine geldim." Büyük kapı gıcırdayarak açıldı. Mağara avluya girdi. "Dedektif Rizzoli'ye bakıyordum. Sanırım şapelde şu anda." Rahibe doğrudan avlunun çaprazındaki kapıyı gösterdi. Ve daha sonra arkasını dönüp en yakın kapı boşluğuna girdi ve mağaraya şapele kadar eşlik etmeye tenezzül etmeden gözden kayboldu. Kar taneleri, kurşun ayakkabılı kuzenlerini döndüren beyaz kelebekler gibi buz tutmuş yağmur damlalarının arasında döne döne dans ediyordu. Üzeri buz tutmuş avluyu çaprazlamasına geçerse doğrudan şapele varırdı. Ama mağaranın ayakkabıları bu tip kaygan bir zemine uygun olmadığını kanıtlamıştı az önce. Bu yüzden de avluyu çevreleyen üstü korunaklı bölgeden yürümeye karar verdi. Soğuk kanını dondurmuştu adeta. Boston'da Aralık ayının ne kadar korkunç olduğunu düşündü yeniden. Hayatının büyük bir kısmı kar tanelerinin buradaki gibi delicesine, yüzüne bir bıçak gibi çarparak değil de tatlı tatlı yere düştüğü San Francisco'da geçmişti. Binaya yaklaştı ve karartılmış pencerelerin yanından geçerken mantosuna daha da sıkı sarıldı. Kapının ardından belirli belirsiz bir şekilde Jamaica Riverway'in trafiğinin sesleri geliyordu. Ama burada, bu duvarların çevrelediği avluda sadece ve sadece sessizlik hüküm sürüyordu. Sanki burada kendisini kapıdan içeri alan yaşlı rahibenin dışında hiç kimse yaşamıyor gibiydi. Bu yüzden de pencerelerden birinden kendisine bakan 3 çift göz olduğunu fark edince birden çok şaşırdı. Camın ardından gittikçe ibadethanelerine daha da fazla yaklaşmakta olan bu davetsiz misafire bakan siyah cübbeli hayaletlere benzer rahibeler sessizce ayakta bekliyorlardı. 3 çift göz birden aynı anda sola kayıp mağaranın yürüyüşünü takip etti. Şapelin girişi koridora doğru sarkmış ve karla kaplı sarı renkte polis bandıyla kapatılmıştı. Bandı kaldırıp kapıyı itti. Gözlerinin içinde bir fotoğraf makinesi flaşı patladı birden. Dona kalmıştı. Gözlerini kırpıp görüşünü netleştirdiğinde karşısında ahşap kilise oturakları, beyaz badanalı duvarlar ve şapelin önünde mihraptan sarkan devasa büyüklükte bir haç gördü. Sade, süssüz, sevimsiz bir mekandı. İçeriye çok az güneş ışığı girmesini sağlayan vitraylar kasveti daha da arttırıyordu. ''Orada durun.'' ''Nereye adım attığınıza dikkat edin.'' dedi fotoğrafçı. Mağara taşla döşenmiş yere baktı ve kanı gördü. Ve ayak izlerini de. Birbirine karışmış ayak izleri. Tıbbi artıklar eşliğinde. Şırınga kapakları ve ambalaj kağıtları. Ambulans ekibinin ardında bıraktıkları malzemeler. Ama ceset yoktu ortalıkta. Bakışları koridordaki üzerinde defalarca basılmış beyaz bir elbise ve tahta kilise sıralarının üzerinde kırmızı lekelere kaydı. Nefes alıp verdikçe soğuktan ağzından duman çıkıyor ve sanki içerinin ısısı gittikçe daha da azalıyordu. Birbiri ardına yere düşen kan damlaları gördükçe daha da fazla üşümeye başladı. Ve burada neler olup bittiğini derhal anladı. Fotoğrafçı mağaranın gözlerine tecavüz etmeye devam ederek birkaç çekim daha yaptı. ''Hey doktor!'' Şapelin önünden bir tutam dağınık siyah saç fırlayıverdi. Dedektif Jane Rizzoli çömeldiği yerden kalktı ve ellerini salladı. ''Ceset burada. Şu kapının oradaki kan ne peki?'' ''O öbürünün kanı, rahibe Ursula'nın. Matt Q'dan çocuklar onu San Francis Hastanesi'ne götürdüler. Şu koridorun ortasına kadar da bir miktar kan var. Bazı ayak izlerinin bozulmasını istemiyoruz. O yüzden sol taraftan dolaşıp gel. Duvara mümkün olduğu kadar çok yaklaş. Mağara durup kağıt galoşları giydikten sonra neredeyse duvara yapışık vaziyette odanın çevresinden dolaştı. İşte ancak o zaman üzerinde siyah elbisesi, büyük bir kan gölünün içinde sırt üstü uzanmış rahibenin cesedini net bir şekilde gördü. İki eli de delilleri muhafaza etmek üzere torbalanmıştı. Kurbanın bu kadar genç olması karşısında oldukça şaşkınlığa uğramıştı Mara. Onu kapıda karşılayan rahibe ve onu içeriden seyredenlerin hepsi o kadar yaşlıydı ki bu rahibeyle karşılaştırıldığında. Sanki bir dünyaya ait değilmiş gibi ruhani bir yüzü vardı. Açık mavi gözleri tüyler ürpertici bir sükunetle bakarken dona kalmıştı. Önceden kazınmış sarı saçları 2 santim kadar uzamıştı. Kafa derisi yüzeyi her türlü darbeye maruz kalmıştı. Başının üst kısmı tamamen formunu kaybetmişti. Adı Camila Magines, rahibe Camille. Doğum yeri Hyannisport, dedi Rizzoli, dedektif Dragnet gibi rahat ve ciddi bir ses tonuyla. 15 yıldan beri buraya gelen ilk rahibe adayıymış. Mayıs ayında son yeminini edecekmiş. Durdu ve ekledi. Sadece 20 yaşındaymış. Dedektifin öfkesi yüzünden okunuyordu. Çok gençmiş. Aynen öyle. Biri fena halde pestilini çıkartmış. Mağara eldivenlerini taktı ve önündeki cesedi incelemek üzere çömeldi. Kızı öldüren alet kafa derisi üzerinde derin ve pürüzlü çizgiler halinde kesikler oluşturmuştu. Kemik parçaları yırtık deriden dışarı fırlamış, bir miktar gri sıvı dışarı sızmıştı. Pek fazla zarar görmemiş yüz derisi koyu mor rengine bürünmüştü. Öldüğünde yüzüstü yatıyormuş. Onu kim sırtüstü döndürdü? Onu bulan rahibeler, dedi Rizoli. Nabzını kontrol etmişler. Cesetler saat kaçta bulunmuş? Bu sabah 8 gibi. Rizoli saatine baktı. Hemen hemen 2 saat önce. Neler olup bittiğini biliyor musunuz? Rahibeler size ne dedi? Ağızlarından laf almak oldukça zor. Burada sadece 14 rahibe kalmış ve hepsi şokta. Burada emniyette olduklarını sanıyorlardı çünkü. Tanrı tarafından korunduklarını. Ve bir kaçık gelip bütün düzenlerini bozuyor, düşünsene. İçeri zorla girildiğine dair herhangi bir işaret var mı? Hayır. Ama bu bölüme girmek o kadar da zor olmasa gerek. Dış cephe tamamen sarmaşıklarla kaplı. Onlara tırmanarak fazla zorluk çekmeden içeri atlanabilir. Bir de bahçelerine çıkan arka kapı var. Oradan da girilmiş olabilir. Peki ayak izleri? Burada sadece birkaç tane var. Ama dışarıdakilerin hepsini kar yok etmiş. O zaman tam olarak nereden girdiğini bilmiyoruz. Şu ön kapıdan da girmiş olabilir. Burası kendini dünyadan soyutlamış bir yer doktor. Ayin ve günah çıkartmak için gelen bölge rahibi dışında kimsenin kapıdan içeri girmesine izin verilmez. Bir de bölge rahibinin kontunda çalışan bir bayan var. Küçük kızına bakamayacak kadar yoğun olduğu zamanlarda kızının içeri girmesine izin veriliyormuş. Bu kadar. Baş rahibenin izni olmadan buraya kimse giremez ve tüm rahibeler içeride yaşarlar. Sadece doktor randevuları ya da aileleriyle ilgili acil durumlarda dışarı çıkabilirler. Hiç kimseyle konuştunuz mu? Baş rahibe Mary Clement'la ve cesetleri bulan iki rahibeyle. Ne anlattılar? Rizoli elini salladı. Hiçbir şey görmedik, hiçbir şey duymadık. Diğerlerinin de bunun dışında bir şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Neden söylemesinler? Ne kadar yaşlı olduklarını görmedin mi? Olsun, yine de içlerinden biri bir şey fark etmiş olabilir. Bir tanesi ancak ilaçlarla ayakta duruyor. İki tanesi de Alzheimer hastası. Çoğu avluya bakmayan odalarda kalıyorlar. Dolayısıyla bir şey görmeleri imkansız. Mara eğilip hiç dokunmadan öylece ölüye baktı. Artık seni kimse incitemez diye düşündü. Daha sonra parmaklarının ucuyla kafa derisini yokladı ve derinin altında yerinden oynamış kemiklerin çıtırtısını hissetti. Bir sürü darbe almış, hepsi de kafatasının arka üst kısmına. Peki ya yüzündeki bu çürük? Öylesine mi morarmış? Evet. O zaman darbeler arkadan ve de yukarıdan gelmiş. Saldırgan büyük ihtimalle ondan daha uzun boyluydu. Ya da belki kız dizlerinin üzerine çömelmişti. Saldırgan da ayakta duruyordu. Mara durdu. Soğumuş ete dokundu. Kafasına yağacak darbelerden habersiz saldırıya uğramadan önce dizlerin üzerine çömelmiş genç rahibenin bu içler acısı görüntüsü onu çok etkilemişti. Ayrım sonu sayfa 23. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Jane Rizoli. J. A. N. E. R. I. Z. Z. O. L. I. Yoshima. Y. O. S. H. I. M. A. Greystones. G. R. A. Y. S. T. O. N. E. S. Jamaica Riverway. J. A. M. A. I. C. A. R. I. V. E. R. W. A. Y. Louis. L. O. U. I. S. E. Camila McGuinness. C. A. M. I. L. L. E. M. A, G, I, N, N, E, S. Dragnet. D, R, A, G, N, E, T. Yeni sport. H, Y, A, N, N, İ, S, P, O, R, T. Mary Clement. M, A, R, Y, C, L, E, M, E, N, T.